Ayrım 2.
Tersleri arasında eşinen serçe çiçeklerine bahçe ve korulardan süzülüp inen bülbül saka izgileri yayılırdı. Hisardan halka aldık. Emirgan çınarının altında çay içip, kaptan, iskele memuru ve çımacıların ezberime geçen törenleri ortasında üst güverteye yerleştik. Baş ağrısından olsa gerek, gevezelik ve şakalaşmalara pek katılamıyor, bakışlarımı iki kıyıdan ayıramıyordum. Güneş epeyce döndüğünden karşı kıyının sulardaki gölgesi iyice uzayıp derinleşmişti. Bu gölgede çoğu yapı ve korular yoğun bir morluk halinde eriyip kaynaşıyordu. Ancak küçük su kasrı ve Beylerbeyi Sarayı'nın akisleri çarpıp sularda çarpınıyordu. Nedense her geçişte çırağının içse sürmelenmiş yangın artığı pencereleri görmeden bakan dilenciler gibi hüzünlendirirdi beni. El kadar gözüken yelkenleriyle yol almaya çabalayan hantal gövdeli mavnalar, bahar onuruna kayıkhanelerden çıkarılmış sülüm boylu kikler, kısa düdük sesleriyle sabırsızlanan vapura yetişmek için iskele başından nefes nefese koşuşanlar, yeni mevsim için arkasına dayanan yalın panjurlarının ortasındaki kadın ve kız hayallerini, şölenlerde aç gözle her şeyi tıkıştıranlar gibi içime doldurmaya çalışıyordu. Ertesi gün durum daha da kötüleşmişti. Bir gün önceki yeri belirsiz baş ağrısı boynumun sol yanından şakağıma doğru damarlaşıp güçlenmişti. Sol gözümdeki yanma ve sulanma da artmıştı. Birkaç gün içinde durumun öyle kendiliğinden gelip geçecek bir göz yorgunluğu olmadığını kabullenmek zorunda kalmıştım. Babali yokuşundan inip çıkarken tabelasını gördüğüm göz uzmanına uğramayı kararlaştırdım. Sanırım bu kaderimin dönüm noktasını belirleyen bir yanılgı oldu. Çünkü lisedeyken sol gözümün durumuyla ilgilenip bir iki de ameliyat yapan iki yetkili gözcü daha vardı. Bunlara uğramayı düşünebilseydim belki de teşhis vaktinde konup etkili önlemler de zamanında alınabilirdi. Celal'le birlikte uğradığımız uzman karanlık odasında göz bebeğime ışıklar yansıtıp üst kapağını kıvırarak baştan sağmaya benzeyen bir muayene yaptı. Önemsenecek bir şey değil. Her gün birkaç kez asit borik banyosu yapın, şu damlayı da sabah akşam kullanın, 3-5 güne kadar geçiverir deyip muayene ücretini aldı. Fakat işler hiç de dediği gibi gelişmedi. Baş ağrısından geceleri bile uyuyamıyor, artan sulanma ve çapaklanma yüzünden ayaklandığım zaman gözümü kullanabilmekte zorluk çekiyordum. 3-4 gün sonraki ikinci ziyarette doktor biraz telaşlanır gibi oldu. Hemen bir reçete çiziktirip çabucak alıp gelmesi için Celal'in eline tutuşturdu. O günden sonra bir haftaya yakın laik sepal iğnesi yemek için Celal'in kolunda ona taşındık. Ancak durum her gün biraz daha kötüye gidiyordu. Bütçede yeri olmayan doktor ve ilaç paraları da neredeyse üçümüzün de kaynaklarını kurutacak duruma gelmişti. Babama tel çekip telaşa vermeden biraz destek sağlamaya kalktım. 4-5 gün sonraydı bir teviye yanıp sulanarak aydınlıktan rahatsız olan gözümün üstüne asit borikli pamuk yerleştirilmiş yatakta yatıyordum. Arkadaşlar fakülteye gitmişti. Öğleye yakın kapı vuruldu. Davranış dağarcığına girmediğini bildiğim halde Topal Ahmet temizliğe geldi sandım. Açılan kapıdan gelene bakmadan ne var ne yok Ahmet diye aşinalık etmek istedim. Karşılık gelmedi. Sol gözümdeki pamuğa bastırarak hafifçe doğruldum. Geleni sağ gözümle seçmeye çabaladım. Ama orada dikilen biçimi ve kimliği belirsiz bir gölgeden ötesini ayırt edemedim. Buyurun ne istiyorsunuz diye sesini duymayı denedim. Tutmaya uğraştığı hıçkırığı sesinin kimliğini perdeleyen bir kadın... ''Ne oldu böyle yavrum?'' diye mırıldandı. Az sonra Zennup abla olduğunu anladım. Babam onlara tel çekip durumun ne olduğunu bildirmelerini rica etmiş. Zorla beni giyindirip evlerine götürdüler. Ertesi gün ve tanıdıkları bir göz uzmanına muayeneye gittik. Uzun süren bir incelemeden sonra ayak tedavisinin olanaksızlığından, hastaneye yatmam gereğinden söz etti. Başkanı bulunduğu göz kliniğinin bağlı olduğu hastaneyi hemen yatırabileceğini ekledi. Ertesi gün 15-20 kişilik göz koğuşunun kapısı dibinde bir yatağa yerleştim. Hocanın hastası olduğundan hemen bir küme yardımcı çevremi aldı. Birisi karnımda duran bir abse oluşturup tüm mikropları oraya çekmeye koyuldu. Ötekisi kan örneği için damarımı bulmaya, bir üçüncüsü de gözlerime çeşit çeşit damlalar koymaya uğraşıyordu. Hoca kesin teşhis konuncaya kadar her olanağı göz önünde tutan bir bombardıman tedavisine giriştiklerini açıklamıştı. Ancak günler geçiyor, nedenli bir illetse her yönden girişilen yoğun saldırıya direnip duruyordu. Kötüsü önceleri yanıp sulanma ve çapaklanmayla kendini ortaya vuran dert görüşü de etkilemeye başlamıştı. Her sabah uyanır uyanmaz yanı başımdaki asit borik tasında pamuğu ıslatıyor, çapaklarımı temizleyerek kişisel bir değerlendirmeye girişiyordum. Karyolamın ayak ucu yönündeki duvarda koğuşun yüksekçe bir penceresi vardı. İlk yattığım günlerde Ayasofya'nın tıknaz minarelerinden birinin hayalini, Şerife ve öteki ayrıntılarıyla oradan ayırt edebiliyordum. Fakat günler geçtikçe bu hayalin ayrıntıları silinmeye, açık kahverengisi koyulaşıp kararmaya koyuldu. Koğuş çevresindeki yataklarda yatanların yüzlerini artık ayırt edemiyordum. Ziyarete gelen arkadaşlarımı yüzlerinden çok sesleriyle ayırt edebiliyordum. Hastanenin yaşam koşulları bakımdan yana da çok yoksundu. Bütün koğuşa sabahın servis saati dışında tek bir sağlık memuru bakıyordu. Çoğu öğle sonları o da yok oluveriyordu. Yeni ameliyatlı hastalara yatak komşuları yardım ediyor, nöbetçi diye inleyerek sürgü ya da bir yudum su isteyenlere koşan bir sorumlu bile çıkmıyordu. Tüm koğuş geçirdiği kazada bir gözünü yitiren genç bir tersane işçisine kalıyordu. Nedense buradaki yaşama kanı iyice ısınmıştı. Serviste koşturup herkese yararlı olarak taburcu edilmeyi geciktirmeye uğraşan 0 numara bir İstanbul bıçkınıydı. Karşıdaki akıl hastalıkları koğuşundan yolunu şaşırıp gelenleri kovalamak, tiryakilerin sigaralarını almak, gelen hediye paketlerini çözüp içindekilerin doyasıya tadına bakmak özellikle üstlendiği görevlerdi. Burada bir aya yakın süründüm. Günler, haftalar ilerledikçe doktorların tutumunda da bir yılgınlık sezilmeye başlamıştı. Beni eskisi kadar sık yoklamıyor, neredeyse işe yaramaz durumuna giren gözüme bakmaktan sanki kaçınıyorlardı. Bir gün Zeynep abla ezik bir sesle sonucu çıtlattı. Hoca elden geleni yaptık, faydası olmadı diyor. Babanla haberleşip seni Viyana'ya göndermeyi tasarlıyoruz. Cemil'e yazdık, ünlü bir gözcüden randevu alsın diye. Yarın buradan çıkıp Yeniköy'e gideceğiz. Halanlar da yakında Eskişehir'den gelecek. Baban da geleceğini bildirdi. Üzme kendini. Viyana'da herhalde bir çare bulurlar bunu. Belki de beni avutmak amacıyla söylenenlere neredeyse sevindim. Hastaneden kurtulabilmek bana gözümden de önemli gelmişti. O gidince hemen doğruldum. Tersanecinin şehrinden kurtulabilen varlıklarımı derleyip toparlamaya koyuldum. Yeniköy İstinye arasındaki yamaca yaslanan bu 3 katlı eski ahşap eve zorlu bir fırtınadan canını zor bela kurtaranların bitkinlik ve sevinci içinde gelmiştim. Abla boğaza bakan üst odalardan birini bana hazırlatmıştı. Akşam yemeğinin hemen peşinden dinlenmek mazeretiyle buraya kapanmıştım. El ayak çekilip ev gece sessizliğine gömülünce yavaşça yataktan kalktım. Bir şeye çarpıp devirmemeye özenerek el yordamıyla bir sandalye bulup pencerenin önüne çöktüm. Buradan karşı kıyının kandilli tepelerinden Beykoz koyuna kadar bütün kıvrımları, yalı ve koruları kafamda yeni çizilmiş bir tablo gibi canlı duruyordu. Şimdi burası gecenin sessiz karanlığına gömülmüştü. Ne sularda ışıl ışıl yanan yıldızlar, ne sessizce ilerleyen yelkenli bir teknenin hayali, ne de karşı kıyıların seyrek sepenek yanmayı sürdüren ışıklarından hiçbirisini ayırt edemiyordum. Oysa boğazın en karanlık gecelerde bile düş ya da düşlemelere benzeyen gölge ve ışıltılardan oluşan mahmur bir güzelliği vardı. Ancak gece böceklerinin yer yer bozabildiği bu karanlık sessizliği dinleyip dururken elimde olmadan, düşüncelerim gerilere, 7 yıl önce buraya ilk geldiğim günlere doğru yola çıkıvermişti. 2. Bölüm. Yeni bir umut yolu. Kısa bir süre sonra babam İstanbul'a geldi. İyice yıkılmış gibiydi. Birbirini izleyen acılar doğal iyimserliğini karartmış, gevrek kahkahaları duyulmaz olmuştu. Önce dedemi kaybetmiş, miras sorunları yüzünden aralıksız gerginlik ve çatışmalara düşmüştü. Tam o sırada gazhane yangınında sigortasız epeyce malı yanmış, peşinden de öteki ticaret işleri bozulmuştu. Benim durumumsa bütün bunların üstüne tüy dikmişti. Gelişinin peşinden Heidelberg'de okuyan Cemil ağabeyden mektup geldi. Yaz tatili süresince ünlü gözcülerden hiçbirinden randevu alınamıyormuş. Gözü beklemek gerekiyormuş. Onun gönlü hoş olsun diye bir sürede İstanbul'un öteki gözcülerini gezip dolaştık. Her birisi başka bir hava çalıyordu. Birisi durumun ümitsiz olduğunu söylerken başkaları diş çektirip aspirin tedavisiyle durumun düzelebileceğinden söz ediyordu. Onlara karşı güvenimi yitirdiğimden gidip güzü Antep'te beklemeye karar verdik. Burada da akraba ve komşuların geçmiş olsun ziyaretlerinin arkası kesilmiyordu. Herkes kapkaranlık bir yasa bürünmüştü. Nazar değdi size diye kurşun döktürüp tütsü yapma öneriliyor, koca karı ilaçları öğütleniyordu. Bazıları da beni avutur diye daha önceleri gözünü yitirmiş olanları peşlerine takıp kaderimde yalnız olmadığımı göstermeye uğraşıyordu. Bense bu durumun sürekli olabileceğini düşünmek bile istemiyordum. Nasıl olsa bir çarenin bulunacağından emin gibiydim. Öyle ya, yaşlılar derdi veren Tanrı devasını da verir demiyorlar mıydı? Geçen yıllarda Selamlık'ta devrimlerini savunduğum için bana iyice içerleyen, sarığını yitirmiş bir hocamsa başka kanıdaydı. İşte, küfür işleyenlerin Allah cezasını böyle verir. Yat kalk tövbe et diye homurdanıyordu. Bu hengame içinde yaz geçti. Yaz tatilini geçirmeye gelen Cemil ağabeyle birlikte Viyana'ya gitmek için Eylül'de İstanbul'a döndük. Sirkeci Garı'na onun ve benim arkadaşlarımdan büyük bir kalabalık gelmişti. Benim arkadaşlar sanki Avrupa'ya okumaya gidiyormuşumcasına bu gidişe imrenmiş gözükmeye çabalıyordu. Gerçekten de lise boyunca yüksek öğrenimini orada yapmayı düşlemiştim. Ele geçirdiğim Avrupa kentlerine ilişkin fotoğrafları uzun uzun inceler, okuduğum çeviri romanlardan esinlenerek nereye gideceğimi tasarlamaya uğraşırdım. Semplon Ekspresi'nin tekerlekleri tıkırdayıp sınırları aşmaya başlayınca da bu gidişin ne denli değişik olduğunu anlar gibi oldum. Eski yolculuklar sırasında pencerenin önüne dikilir, geçtiğimiz her yerin özellik ve ayrıntılarını kafama istif ederdim. Haydarpaşa'dan Feyzi Paşa'ya kadar uzanan demir yolu boyundaki tüm istasyonların adları ezberimdeydi. Gözlerimi kapayınca İstanbul varoşlarının çamlar arasında uyuklayan görkemli köklerini, Konya Ovası'nın ay yüzeyini andıran yoksun çoraklığını, istasyonlarda tıraşı uzamış hareket memurlarının kampana vuruşlarını tüm ayrıntılarıyla görebilirdim. Kampana sesini duyunca elindeki su testisiyle telaşla katara koşanlar, istasyon bitişindeki kümeste tavuklara yemek artığı serpiştiren bakımsız, perişan kılıklı görevli eşleri yumurta, ayran diye haykırarak katar boyunca koşturan çocuklar, heybe ve torbaları ile telaş içinde inip binenleri duyarak eski yolculukları anımsadım. Şimdi ise dikildiğim pencere önünde arabanın yaleli gibi değişmeyen bir ezgi tutturmuş tekerlek seslerinden başka bir şey algılayamıyordum. Durakladığımız istasyonlarda bana ancak ayak sesleri, anlayamadığım dillerden birkaç sözcükten başkası erişemiyordu. Küçük istasyonlarda buna bazen bir horoz sesi, köpek havlaması ya da gübre kokusu ekleniyordu. Batıya doğru ilerledikçe değişik bir dünyaya girdiğimizi yansıtan bazı ipuçları yakalayabiliyordum. Denetime gelen görevliler daha nazikti. Binen yolcular gürültüsüz boş buldukları yere yerleşiyor, gazete ya da kitap hışırtıları içinde yollarına devam ediyorlardı. İstasyonlarda haykırarak bir şeyler satmaya uğraşanlar, itişip koşuşanlar da yok gibiydi. Katar bile bu havaya uymuş, yerinden kıpırdaması için öğle 3 kampana, istasyon memurunun düdüklerini beklemiyor, törensiz vakti gelince yola dizili veriyordu. Viyana'da bizim için tutulan pansiyon odasına yerleşince ayrıcalığı daha da belirgin olarak ayırt ettim. Odamız Makrina pansiyonu ve hele Mahmudiye otelinkinden çok temiz ve güzel döşenmişti. Uzandığım yatağın keten çarşafları, kuş tüyü yastık ve yorganları ile varlıklı bir ortama girildiği duygusunu veriyordu. Ertesi sabah erkenden giyinip çıkmıştık. Profesör Miller'ın muayenehanesine gitmek için tramvay durağını ararken bu duygu daha da güçlenmişti. Basıp geçtiğimiz kaldırımlarda ne çukur ne de çatlak vardı. Ayaklarımıza hiçbir döküntü takılmıyor, genzi yakan hiçbir koku gelmiyordu. Profesör gözlerimi uzun uzun inceledi. Sonra bize orada katılan doktor Derviş aracılığı ile hastaneye yatmam gerektiğini söyledi. Öğrenci olduğumu öğrenince fazla masraf olmasın diye Algemeen Ekranken House'daki kliniğine getirilmemi önermişti. Hemen o gün birkaç parça eşya alıp gittik. Yerleştirildiğim 10 yataklı koğuşta hemen asistanlı hemşireler çevremi aldı. Bütün gün kan, idrar, göğüs röntgeni peşinde koşturup durduk. Bu inceleme birkaç gün sürdü. Sonunda doktor Derviş yargılarını aktardı. Sol göz için iş işten geçmiş. İridoksiklitmiş. Zamanında teşhis edilip gerekli tedavi yapılsa göz kurtarılabilirmiş. Sağ göz için bir iridektomi ameliyatı yapıp beni idare edebilecek görme gücü sağlayabilmek mümkünmüş. Kabul edersem 2 gün sonra ameliyatı yapabilirlermiş. Elbette evet demekten başka bir çare yoktu. Ameliyat günü başımın sağ yanında Profesör Meller'ın solumdan da doçent Urbenek'in sesi geliyordu. Onun yanı başındaki Türk doktor aşağı bak şimdi yukarı diye buyruklarını bana çeviriyordu. Ameliyat öncesinden beri kafamın uyuşturulmuş yanında belli belirsiz algılayabildiğim profesörün nefesi kesildi. Başucumdakiler ayak ucuma toplandı. Türk doktoru şimdi ayak ucuna doğru bakın. Profesörün gösterdiği parmakları sayın dedi. Denetimimden çıktığını sandığım sağ gözümü o yöne çevirdim. Göz kapağını açmayı alabildiğine gayret ettim. Birkaç saniye için izleyebildiğim o tablo bugün bile kafamda tüm canlılığı ile duruyor. Ayak ucumda beyaz gömlekli, tıknaz, gözlüklü, kırçıl saçları fırça gibi kesilmiş birisi dikiliyordu. Sağ elinde tuttuğu siyah bir kartonun önünde sol elinin 5 parmağını hafifçe sallayıp duruyordu. Yanı başındaysa ondan daha boylu, kestane saçları yandan ayrılıp arkaya taranmış, uzunca suratlı, daha genç ve yakışıklı birisi duruyordu. Onun sağında ameliyat masasının ayak ucu köşesine yakında siyah saçlı, kara gözlü, süzgün yüzlü bir üçüncüsü dikiliyordu. Gerilerinde onlar gibi beyazlar içinde kadın, erkek bir küme beklenmişti. Önüme serilen sahne çok net değildi. Yılların etkisiyle sararıp solmuş fotoğrafları andırıyordu. Hepsinin gözlerinde meraklı bir beklenti fark ediliyordu. Bense bunun gerçek mi yoksa gözlerimi kaybettiğim günden beri uykularımı dolduran renkli düşlerden birisi mi olduğunu kestirmeye uğraşıyordum. Siyah saçlısı tasalı bir yüzle komutu yineledi. Profesörün parmaklarını görebiliyor musun? Kaç tane? Boğukça bir sesle 5 dedim. Sonra parmaklarından ikisi, üçü kapandı. Tepkilerimi izleyen profesör ve ötekilerin yüzlerinde mutlu gülücükler belirdi. Profesör arkada bekleyenlerden birkaç ile çıkıp gitti. Doçentle Doktor Emin Bey başucuma dikildiler. Gözlerimi kapamamı söylediler. Sonra sarıp sarmalamaya koyuldular. Doçentin söylediklerini Doktor Emin Bey aktardı. Şimdi hiç kıpırdamadan 3 gün arka üstü yatacaksınız. Sakın sargının altında gözlerinizi açmaya kalkmayın. Bir ihtiyacınız olunca başucunuzdaki zile basarsınız. Yavaşça tekerlekli sedyeye aktarılıp koğuşa getirildim. İki hemşire büyük bir özenle yatağıma aktardı beni. Birisi elimden tutup yastığın yanı başındaki zil düğmesini gösterdi. Sonra saçlarımı okşayıp uzaklaştılar. Gözümü sarıp sarmalarken doktor birkaç gün hiç kıpırdamadan ve gözlerimi oynatmadan sırt üstü yatmam gerektiğini söylemişti. Şimdi yatakta mısır mumyaları gibi kıpırdamadan yatarken sağ gözümün çevresindeki uyuşukluk giderek azalmaya ve sinirlere duyarlılık geri gelmeye başladı. O gerilim içinde ben bu duyguyu göz kapaklarım istem dışı açılıyormuş gibi yorumlama kuruntusuna kaptırdım. Bu yapışkan düşünce güçlendikçe kaslarım gerilip katılaşmaya başladı. İçimi güçlü bir ameliyatı bozma korkusu kapladı. Bedenimin orasında burasındaki kas kümeleri seyirip duruyordu. Sonra ayaklarımdan başlayan bir uyuşma dizlerime, belime doğru yükseldi. Orada da durmayıp gırtlağıma kadar çıktı. Sanki başımdan aşağısı karış karış yok oluvermişti. Boğazımdan boğulma inintisine benzeyen bir ses çıktı. Sanki bu sesin kaynağı benden başkasıydı. Bir anda yatağımın iki yanında bir kalabalık toplandı. Birisi üstümdeki örtüyü ayak ucuma fırlattı. Hiçbir duygu kalmadığı halde kollarım, bacaklarım gövdem çevresinde yumaklanmıştı sanki. Üzerime eğilen bir baş kısık sesle kesik komutlar veriyordu. Sağ kolumun sıkı sıkı siftilendiğini, sonra arı sokması gibi zarif ve belirsiz bir acı duyar gibi oldum. Ellerim göğüs ve bacaklarımı mıncıkladığını belli belirsiz ayırt edebiliyordum. Derken gırtlağıma kadar kaybolup giden gövdeme boynumdan aşağı bir sıcaklık yayılmaya başladı. Omuzlarım, göğsüm, kalça ve bacaklarım yeniden yerli yerine oturdular. Avucuma kenetlenip kalan parmaklarım gevşeyip açıldı. Üzerime eğilen başın Doçent Urbanek olduğunu ayırt edebilir gibi oldum. Bir yandan komutlarını sürdürürken bir yandan da kafamdaki sargıları açmaya çalışıyordu. Ameliyatta gözün üzerine pomatlar sürülüp gaz beziyle kapatıldığını ve yeniden sarıldığını artık aydınlık bir bilinçle izleyebiliyordum. Bir ara Doktor Emin Bey'in de sesini duyar gibi oldum. Omuzumu okşayarak meraklanma, küçük bir sinir nöbeti, şimdi uyursun gibi sözler ediyordu. Nedense anladığım dilden birkaç söz duyabilmek yapılan iğnelerden çok ferahlatıp gevşetti beni. Köseliğe dönüşen dudaklarımla bir minnet sözcüğü oluşturmaya uğraşırken dalıp gitmişim. Koğuşun günlük yaşamını yansıtan sesleri izleyerek 3 gün mumyalar gibi kıpırdamadan sırt üstü bekledim. Kiliselerin sabah çanları yankılanmaya başlamadan fırçaları ve kovaları ile ayak uçlarına basarak temizlik işçileri giriyordu içeri. Koğuşun gece nöbetçisi hemşire ile bir iki fısıldaşıp sabunlayıp silmeye koyuluyorlardı. Onları sabahçı hemşirelerin ortaya seslendikleri morgenler izliyordu. Hemen ameliyatlı hastaların sabah temizliğine, yataklarını düzeltmeye koyuyorlar, kendi işlerini kendi görebilecekleri ayaklandırıp viziteye hazırlanmalarını sağlıyorlardı. Derken tekerlek sesleriyle birlikte koğuşu bir kahve ve çavdar ekmeği kokusudur kaplıyordu. Ayaktakiler ortadaki masa çevresinde toplanıp şakalaşıp gülüşerek kahvaltılarını ediyorlar, ameliyatlıları ise hemşireler beslemeye çabalıyordu. Margarin, marmelat sürülmüş ekmek lokmaları sanki ağzımda şişip kabarıyor, katılaşıp yutulması olanaksız çakıl taşlarına dönüşüyordu. Ağzım uzanan eli önlemeye uğraştıkça hemşire Almanca anlamadığım bir şey söyleyerek direniyor, çabaları sonuç vermeyince çekip gidiyordu. Bu fasıl da sona erince dolaşanlar yataklarının ayak ucundaki koltuklara yerleştiriliyor, yataktakilerin ağızları elleri yeniden silinip örtüleri düzene sokuluyordu. Herkesin takım komutanı denetimini bekleyen sessiz gerilimi kulakla duyulur hale geliyordu. Beklenti gerginliği doruğu bulduğu sırada koğuşun sol yanındaki kapı arkasına dayanıyor, birbirini izleyen Gutmorgun taburunun ayak sesleri doluyordu içeriye. Bazı yatak ve koltukların önünden hemen hiç durmadan geçiliyor, bazılarında kısa bir duraklama oluyor, bir kesiminin çevresinde ise uzun uzun konuşuluyordu. Ameliyattan ancak 3 gün sonraki sabah bu kalabalık benim başucumda toplandı. Sargılarımı çözmeye koydukları zaman kalbim ağzımdan fırlayacakmışçasına atıyordu. Profesör Meller'in fırça saçları, ablak yüzü ve madeni çerçeveli gözlükleriyle üzerime ilişini bir kez daha görmek, koğuşun bugüne değin ses ve kokulardan ötesini algılayamadığım ayrıntılarını görebilmek beklentisiyle sarhoş gibiydim. Bir el göz kapağı üstündeki pomatı özenle sildi. Sonra profesörün tok sesi "Ouvre vuy öl" komutunu verdi. Çekinerek göz kapaklarımı açtım. Fakat önümde yoğun bir sesin ortasında sağa sola aşağı yukarı hareket eden muayene lambasının ışığından ötesini ayırt edemiyordum. Ameliyathanede bir an için gözleyebildiğim o kılıklar ve insan biçimleri belirsiz gölgelerin kıpırdanışına dönüşmüştü gene. Büyük bir çaba ile kafamda biçimlendirebildiğim yarım yırtık Fransızca sorular gırtlağımda düğümlenip kalıyordu. Hoca ise sağa sola aşağı yukarı komutları dışında açıklayıcı hiçbir şey söylemiyordu. Kendi aralarında konuştuklarındansa hiçbir şey anlamıyordum. Sonunda gözümü gene sarıp sarmalayıp gittiler. Ancak birkaç gün sonra doktor Emin'den ameliyat yarası kaynarken açılan pencerenin bir yana çekiştiğini ve görüşü engellediğini öğrenebildim. Göz bir süre dinlendikten sonra yeni bir ameliyat tasarlanıyormuş. Bunu bir aya süren iğneler, pansumanlar, sargıların tümden çıkarılması ve koğuşun kurulmuş bir makine gibi aksamadan işleyen günlük yaşamının ses ve kokuları izledi. 3. Bölüm Karabasan. Duvar saatlerinin bıkıp usanmadan sürüp giden tiktakları kadar renksiz ve yaknasak günleri değiştirebilen pek az şey vardı. Bazen ayak ucundaki koltuktan doğruluyor, sağ yana giden ayak seslerini izleyerek 100 numara aralığına kendi başıma gidebilmeyi başarı sayıyordum. Burada sigara içerken yarenlik etmeye uğraşan hastalar ve ziyaretçilerine ancak anlamsız bir sırıtma ile karşılık verebiliyordum. Bazen Doktor Emin Bey, Maydelberg'e dönen halazademin beni emanet ettiği Necati ağabeyi kısa ziyaretler yapıyorlardı. Ayaklarını zorla sürükleyerek ilerlemek istemeyen zaman bütün ağırlığı ile üstüme çökmüştü. Onu kapanıp kaldığım zindanı unutmanın bir yolunu bulmalıydım. Koşullar elverişli olsa kendime olabildiğine içki ya da esrara verip kurtuluş yolu arayabilirdim. Ama yapabileceğim tek şey vardı. Kulaklarımı çevreye, kafamı geçmiş ve geleceğe kapayıp düş dünyasına dalıp gitmek. Her şeyin dileğe göre geçici, her isteğin engelsiz doyurulduğu, saraylar, çiçekler, sevgililerle, her türden baş döndürücü başarılarla dolup taştığı deliler cennetiydi beni kurtarabilecek. Oradan ancak doğal gereksinimlerini gidermek, boğazıma dizilip kalan birkaç lokmayı yutabilmek için sıyrılıp ayaklarıma gerçekler dünyasına kısa bir süre basabiliyordum. Düşlemlerin uyutucu ve uyuşturucu sarhoşluğu içinde bulunduğum yeri, bulunuş nedenini, geleceğin koyu karanlığını hatırlamaya bile vakit kalmıyordu. Başlangıçta gelsinler diye ayak seslerini özlemle beklediğim ziyaretçiler bile sıkmaya başlamıştı beni. Önceleri kalkmaya davranacaklar diye içim titrerdi. Şimdi ise aman bir bahane uydurup da çekilseler diye bekliyordum.